Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Bugün zor bir meseleyi, bağımlılıkları konuşalım istedik. Evet. Psikiyatride, psikolojide bağımlılık ve bunun insan hayatına yansımaları, toplumsal belki boyutu, evet. Bir insan olarak bizim biyolojik yanımız, fıtri yanımız, bu meseleyi ele alırken bizim çok sıkça kullandığımız biyopsikososyal model, aslında bütün bozuklukları zaman zaman izah ederken, insanı anlamaya çalışırken kullandığımız model.
Evet.
İnsanın evet. biyolojik tarafı, sosyal ve psikolojik tarafı ve bunun bu sorunla, bu meseleyle ilişkisi.
Evet.
Nasıl açıklayacağız bağımlılığı? Bağımlılık nedir? Ölçütleri nedir? Her şeye bağımlılık diyor muyuz?
Evet.
Her şey bağımlılık yapar mı? Konusundan şöyle bir genel olarak başlayalım. Sonra da hani bir psikiyatrinin diliyle bu bağımlılıkları biraz anlamaya çalışalım hocam.
Gerçekten hem bireysel anlamda hem de ailevi, toplumsal, sosyal anlamda çok derin acılara sebep olan bir durum bu bağımlılık meselesi. Değişik dönemlerde değişik maddelere odaklı bir bağımlılık yaşandığına şahit oluyoruz. Bu dönemin bağımlılık unsurlarıyla bundan 20 yıl öncenin, 30 yıl öncenin bağımlılık unsurları birbirinden farklı. Coğrafya olarak mesela farklılıklar oluyor. Belli coğrafyalarda belli bir ürün ya da belli bir duruma karşı bir bağımlılık var. Tabii burada meseleye başlamadan bağımlılık ne, alışkanlık ne, tiryakilik ne, bir işin daha günlük dildeki bir boyutu var. Bir yani patolojik olmayan, çok yıkımla gitmeyen bir meselesi var bu durumun. Bir de bağımlılık özelinde çok yıkıcı seyreden bir durum var. Şimdi bu bağımlılığın yıkıcılık tarafı şöyle, kişinin hayatında merkezi bir yere oturup kendisi için diğer önemli ve kıymetli meselelerle bağlantısını kopartıyorsa o bağımlı olduğu madde ya da alışkanlık içinde bulunduğu durum, o zaman bir psikopatoloji ortaya çıkıyor ya da bizim müdahale etmemiz gereken bir durum ortaya çıkıyor hekimler olarak ya da ruh sağlığı profesyonelleri olarak. Bu aslında birçok diğer hasta psikiyatrik durumlar için de böyle tanımlamıştık ya. Yani mesela depresyonda, hüzünde ya da kaygıda başta başına bir problem değil. Bu kaygının güncel hayatımızdaki işgal ettiği yer belirliyor bunun bir marazi bir şey olup olmadığını. Yani biz hangi kaygıya müdahale edeceğiz, hangi depresyona müdahale edeceğiz, profesyonel bir müdahale yapacağız, kişinin gündelik hayatını etkileyene, yani onun için önemli olanlarla bağını kopartıyorsa bu depresif hal ya da kaygı hali, o zaman biz buna diyoruz, işte bir psikopatoloji diyoruz ya da marazi bir durum diyoruz. Madde için de aynı şey geçerli.
Evet.
Çünkü hani bir kişi için hayatına anlam katan, hayatını güzelleştiren bir madde, başka bir kişi için hayatını kısıtlayan, sıkıntıya sokan, sağlığını, fiziksel sağlığını, psikolojik sağlığını etkileyen bir maddeye dönüşebilir. Neden bahsediyorum? Mesela kahveden bahsediyorum.
Evet.
Değil mi? Kafein bağımlılığı denen de bir mesele var artık. Böyle insanları zorlayan, hayatlarını problemli hale getiren. Ama bir yandan da kahveyle birlikte böyle bir hoş şeyler yaşayan, onun kokusuyla, tadıyla, onun verdiği dinçlikle, dikkat odaklanmasıyla birlikte hayatını daha anlamlı işlere yönelten de bir tarafı var bu maddenin. O bakımdan her ne kadar maddeyle ilgili bir şey olsa da bu bağımlılık, biraz da kişinin maddeyle olan ilişkisi de bunu bir sorun haline getirebiliyor. Zaten hani şeyi de hatırlayalım burada. Zehirle şifa arasında sadece vardır. Miktar farkı vardır.
Evet.
Hani bir meseleyi belli bir dozda verirsen şifa olur. Çok yüksek dozda verirsen de zehir olur.
Evet. Ya da bugün ilaçlarla ilgili de değil mi hocam?
Evet.
İşte bağımlılık yapıcı işte ilaçlar bağımlılık yapabilir. Birçok bilgiler dolaşıyor ama benim bildiğim kadarıyla eğer yanılıyorsam beni düzeltin.
Estağfurullah.
Dikkati artıran ilaçların etken evet. maddesinde.
Evet.
Mi? Onun bir uyuşturucu maddeyle arasında evet. çok küçük bir fark var.
Çok küçük bir fark var. Çok doğru. O şeye kimyasala yapılacak küçük bir müdahaleyle o kokain denen şeye dönüşüyor. Fakat kendisi o amfetaminin başka bir molekül haliyle, kimyasal haliyle de dikkat eksikliği çocuklarında hayatlarını düzenleyen kurtarıcı bir şeye dönüşüyor.
Evet, bazen mucizevi bir şekilde.
Evet.
Bile.
Evet.
Yani şifaya vesile oluyor belki.
Evet.
Ama oradaki bir değişim aynı evet. zamanda onu zehir de yapabiliyor.
Tabii bu bilgiler çok hassas bilgiler. Çünkü insanlar mesela bu bilgiyi duyup şöyle bir düşünceye de kapılabiliyor çok kolaylıkla. Ha dikkat eksiklikleri bağımlılık yapıyormuş. Maalesef hani bu nedenle çocuklarını acılar içinde bırakan aileler var. Hani çocuğum alışmasın.
Evet.
Çünkü duydum işte oradan duydum, radyodan duydum, şuradan duydum. Bunun bir formu da şeymiş, kokainmiş. Gibi hani zihin o bağlantıları
Tabii, kurabilir.
O bakımdan hani bu bilgileri iyi kullanmak lazım. Gerçekten danışmak lazım. Bilene danışmak lazım. O danışmak, ilişki içinde olmak zaten her programda altını çizdiğimiz ve her sıkıntının da çözümleyici, yatıştırıcı, iyileştirici faktörü olarak karşımızda duran bir mesele bu.
Evet, ya internetten, sosyal medyadan evet. gelen bilgilere de biraz mesafeli, biraz dikkatli evet. bakmak lazım evet. diye de ekleyelim hocam.
Eyvallah. Şimdi bağımlılığa geçmeden önce senin de başta dikkat çektiğin şu meseleden başlayalım. İnsan biyopsikososyal bir varlıktır. Bunu biz hekimler olarak ya da ruh sağlığı profesörleri olarak bu meseleyi hep gündemde tutarak bir kişinin sıkıntısını dinleriz. Bu ne demek? Kısaca şu demek. Bir, insan biyolojik bir varlık yani fıtri bir özelliği var. Bu fıtri özellik kişiyi hayatta tutmaya ve üremeye, çoğalmaya programlı bir yapı. Bu yapı diğer canlılarda da benzer şekilde işliyor. Konuşma yeteneği olmayan canlılarda da. Onlar da hayatta kalmayı ve çoğalmayı merkeze koyan bir fıtratları var. Bu açıdan şeyle benziyoruz biraz. Diğer canlılarla da benziyoruz. Bu yapı her zaman organizmayı korumak istiyor. Mesela olumsuz bir şeyle karşılaştığında kaçıyor. Organizmaya hoş şeyler vaat eden, tatlı bir ortam hazırlayan ya da haz veren ya da huzur veren bir yerde de kalmak istiyor. Ve çoğalmak istiyor bu yapı, bu fıtri yapı. Şimdi bu yapı programlanmış bir özelliği var bu yapın. Bana ihtiyaç duymuyor çalışırken. Mesela üzerime bir kamyon geldiğini görürsem ben ya bu kamyon bana çarpacak mı çarpmayacak mı diye düşünmüyorum. Orada otomatik bir şekilde beni alıyor. Çekiyor. O yüzden bu yapı çok müdahale edeceğimiz bir alanda işlemiyor. Kendi işliyor bu. Tabii oraya eğitilebilir. Oraya müdahale edilebilir. Zaman zaman bu müdahaleleri farklı yollarla biz yapıyoruz gündelik hayatımız içinde ya da dini pratiklerimiz içinde. Ama bu yapının varlığını bir kabul etmek lazım.
Evet.
Bu fıtri yapını. Diğeri psikolojik yapımız. Yani benim sözümün geçtiği alan. Benim hayatı yorumlama biçimim. Mesela bu işte konuşmayan varlıklarda bunun varlığı çok gösterilememiş. Var mı yok mu bilmiyoruz.
Evet.
Ama bir görünmüyor bilmiyoruz yani henüz. Ama bizde olan bir şey bu. Yani ben başıma gelen olayları yorumlayabiliyorum. Psikolojik yapı insanın kendini değiştirme, geliştirme, bir şeyler ortaya koyma, bazı parçaları birleştirip bir ürün ortaya koyma özelliği. Bu biraz dille bağlantılı, düşünceyle bağlantılı, yorumla bağlantılı. Bu yapımız, bu psikolojik yapımız geçmişi yorumluyor, geleceği planlıyor, ders çıkarıyor, analiz yapıyor, parça birleştiriyor, sentez yapıyor, ortaya ürün koyuyor. Olmayan bir şeyi yani henüz yeryüzünde varlığı olmayan bir şeyi parçaları birleştirerek oluşturabiliyor.
Evet. tasarım yapan bir
tasarım var. Yapıyor mesela, cep telefonlarını düşünün. Bundan işte 30 yıl önce yoktu böyle bir şey. Zihin tık tık tık onları birleştirdi. Neye dönüştürebilirim dedi ve böyle bir ürüne dönüştürdü. Bu da psikolojik yapımız ki biz terapide biraz buraya hitap ediyoruz. Bu yapı işte hayatı anlamlandırıyor. Bu yapı dünyada niçin bulunduğumuzu bize hatırlatıyor. Bir anlam dünyası inşa ediyor. Yardım ediyor birilerine. Birilerinin elinden tutuyor. Diğergamlık yapıyor. Ve kendini yani nasıl dünyayı dönüştürme şeyi var bunun. Özelliği var. Kendini de dönüştürme özelliği var. Bu psikolojik yapımı biz de hani terapistler oraya müdahale ediyoruz. Bir de sosyal tarafımız var. Biz belli bir bağlam içinde psikolojik yapımızı inşa ediyoruz. Yani mesela duygularımız bile belli bir bağlamda oluşuyor. Bununla ilgili çok ilginç çalışmalar var. İşte batı topraklarında yaşayan insanların mesela ağrı algılamalarıyla doğu toplumlarında yaşayanların ağrı algılamaları birbirinden farklı. Yani o sosyal bağlam, kişinin içinde bulunduğu çevre düşünceyi de duyguyu da şekillendiriyor. Şimdi bu madde kullanımında ya da bağımlılıkta bu biyolojik, psikolojik ve sosyal modele çok vurgu yapılması gerekiyor. Buraların ayrı ayrı çalışılması gerekiyor.
Evet.
Bu kadar şeyi niye anlattık? Şöyle, yapılan çalışmalar ya da eskiden beri bu bağımlılıkla ilgili kafa yoran insanların şunun altını çiziyorlar. Bu o biyolojik tarafın ağır bastığı bir hal.
Evet.
Yani bazı insanlar bir şekilde bu biyolojik yapıları, fizyolojik yapıları, o fıtri yapıları bu haz arama davranışı içinde oluyor. Yani bunu olumsuz bir şey için olarak söylemiyorum. Ya da olumsuzluğa karşı daha kırılgan oldukları için çok daha yoğun yaşıyorlar ve onu başka haz arama davranışıyla o yoğun sıkıntıyı dengelemeye çalışıyorlar. Ve hani başta da söyledim, biyolojik tarafımıza çok müdahale edemiyoruz ya.
Evet, o fıtrata.
Fıtrata çok müdahale edemiyoruz. Ama mesela kişi diyelim ki bunun ayrımı ya da işi, bunun ızdırabı nerede ortaya çıkıyor? Kişi muhafazakar, dindar, dinini yaşamak isteyen bir kişi. Fakat o biyolojik yapısı onu diyelim belli bir maddeye doğru yaklaştırıyor. Ve kişi hayret ediyor kendini. Ya ben nasıl bunu yapıyorum? Bu kabul edilemez bir şey. Bunun ben acılarını biliyorum. Bunun insanlara açtığı felaketi biliyorum. Şimdi oradaki kişinin yaşadığı çelişki biraz böyle bir çelişki. Yani benim hayatımın anlamı merkezi olan şey başka bir yereyken biyolojik yapım beni bir maddenin bana sağladığı imkana diyelim oraya doğru çekebiliyor. Bu açıdan
bir de hocam sözünüzü kesiyorum. Orada yaşanan gerilim bu sefer.
Evet.
O suçluluk duygusuyla birlikte o zorlanma, stres tekrar kişiyi yine o maddenin alanına
evet.
davet edebiliyor. Çünkü zihnini o dağıtmanın,
evet.
o kötü hislerle başa çıkmanın bir yolu olmuş artık.
Evet.
Bu döngü, kısır döngü eğer müdahale evet. edilmezse çok uzun sürebiliyor değil mi?
Evet. O gerçekten o tedavi kısmında ya da nasıl müdahale edelim kısmında o konuyu konuşacaktık ama onu şimdiden hani bir altını çizmen çok önemli oldu. Oradaki sıkıntıyı devam ettiren şeylerden biri de bu çelişkiyi devam ettirme. Kendine kızmak.
Evet.
Mesela kendini eleştirmek. Ben nasıl biriyim? Da bunu yapıyorum. Ben riyakar mıyım? O zaman ben şeyim. Mesela imanım zayıf gibi.
Evet, iradem ve iman zayıf.
İradem ve imanım zayıf gibi kendine yaptığı bu eleştiriler kişiye bir şey vaat etmiyor. Daha da onu dediğin gibi maddeye daha da yaklaştırıyor. Ha bunları niye söyledik? Şu yüzden söyledik. Çevremizde, yakınlarımızda madde kullanan, alkol bağımlısından muzdarip insanlar olabilir. Bu tıpkı bir diyelim şeker hastalığı, tıpkı bir kalp hastalığı gibi kişinin başına gelmiş, onun iradesi dışında, kontrolü alanının dışında bir durumun acısını yaşadığını gösteriyordur. Fakat bu tür durumlarda karşı karşıya kaldığımızda verdiğimiz ilk tepki doğal tepki, değil mi? Hani bu bir kötü alışkanlık. Yapılmaması gereken bir, ne diyelim, günahın, yanlışın devam ettirilmesi durumu gibi etiketleniyor. Yani mesela bir kalp hastasını gördüğümüzde ya da şeker hastasına muzdarip bir arkadaşımızı haberini aldığımızda verdiğimiz tepkiyle, hissettiğimiz duyguyla, işte alkol bağımlısı, madde kullanan bir arkadaşımızın haberini aldığımızdaki verdiğimiz tepkiyi bir karşılaştırın. İlk tepkileriniz. Şimdi bu gerçekle örtüşen bir tepki değil. Şimdi bunun bir altını çizelim. Nasıl işte kalp hastasının etrafında ailesi bu hastalığı yenmek için hep beraber çalışıyorsa, ilaç tedavisi, bazı düzenlemeler, hayatında düzenlemeler gerekirse, cerrahi, yer değişikliği işte gibi, bu sıkıntıdan muzdarip olan birini gördüğümüzde de aynı organizasyonu yapmamız gerekiyor.
Bütün yükü bu rahatsızlıktan muzdarip kişinin üstüne yüklemememiz gerekiyor.
Evet, bu bir, hani o kişinin içinde bulunduğu bir yanlış, bir hatalı davranış değil, o kişinin maruz kaldığı bir hastalık halidir. Ha, buradaki bizim böyle davranmamızın sebebi ne? Çünkü o maddenin kullanım biçimi kişide yarattığı şey sosyal olarak çevresini çok etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Yani bu kişi evliyse, bir ailenin içindeyse, işte maddenin etkisiyle birlikte ortaya çıkan da o davranışlar tabii etrafında etkiliyor. Yani bu tepkinin de nereden kaynaklandığını tabii biliyoruz. Fakat diğer hastalıklar da sosyal olarak bizi etkileyebilir. Yani bir kişi kalp hastası olunca çalışamaz.
Evet.
Yani mesela o çalışmadığında onu tolere ediyoruz. Yani diğer bir madde kullanan çalışmadığında, bak senin yüzünden bir de çalışmıyorsun, hani bu senin çalışmana da etkiliyor gibi bir, hani sanki bu sadece onun tasarrufundaymış gibi muamele etmek bizi, meseleyi yanlış ele almamıza sebep oluyor. Bu yüzden de bu sıkıntı devam ediyor.
Evet, burada o biyolojik tarafının ağır olması, değil mi?
Evet.
Belki biraz daha açarız. Hani biyolojik nasıl, evet, bir mekanizma var küçük de olsa. Onun olmasının da etkisiyle.
Çok doğru.
Değil mi? O hani iradesi yüksek olan birisi buna bulaşmaz. İradesi yüksek olan birisi bunu bırakır. Bunu sadece bir irade meselesi olarak görüp dolayısıyla çok orada doğru, kişinin üzerine bir sorumluluk ve yükümlülük tek başına. Bu da zorlayan bir mesele galiba insanları.
Evet, çözümü baltalayan.
Evet.
Yani o acıyı da katlandıran bir mesele biraz.
Evet. Peki hocam, kısa bir ara verelim. Aradan sonra, tamam, hemen bu konudan sıcağı sıcağına devam edelim inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara. Aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında bağımlılıkları konuşuyoruz. İlk yarıda bağımlılığın biyopsikososyal modelini,
evet,
konuşmaya başladık. Nedir, nasıl bir mekanizması vardır? Bağımlılıkla nasıl yaklaşacağız? Bağımlı olan bir insana, bundan muzdarip bir insana nasıl yaklaşacağızı konuşmaya başlamıştık aslında.
Evet.
Yani bunu bir hastalık olarak etiketlemek, ele almanın önemi, diğer türlü ele almanın kişinin kendi kusuru,
evet,
sorumluluğu, iradesizliği olarak ele almanın belki sonuçları,
evet,
kıyaslamaya başlamıştık.
Evet.
Ne dersin hocam, buradan devam edelim isterseniz.
Bu, o biyopsikososyal modelden devam edecek olursak, diyelim bir bağımlılık nasıl ortaya çıkıyor? Dedik biyolojik bir yatkınlık olabiliyor. Kişi o biyolojik yatkınlıktan böyle bir haz arama davranışı, ama biraz da haz aramayı tetikleyen mesela daha hassas etkilenme hali. Yani bu insanlara şöyle bir genel olarak baktığımızda olumsuzluklardan çok daha derin olarak etkileniyorlar. Bazı olumsuzlukları önceden görebiliyorlar, sezebiliyorlar bu insanlar. Yani öyle bir narinlikleri ve kırılganlıkları var. O kırılganlık da maddeye doğru kişiyi çekiyor biraz. Sonra bu dikkat eksikliği kliniği gösteren çocuklarda da bunu görüyoruz. Bu biyolojik yapıyı görüyoruz.
Evet.
O çocukların çoğu eğer zamanında müdahale edilmezse uzun dönemde bu madde kullanımıyla karşımıza geliyorlar. Çünkü hani o biyolojik bir farklılık var. Kişi de el yordamıyla buluyor aslında biraz. Hani Batılıların bu self medikasyon dedikleri bir süreç çerçevesinde. Yani kendi ilacını arama gibi bir.
Evet.
Tabii hani bir rehberi kılavuzu olmayınca da yanlış bir tarafa doğru gidiyor.
Evet.
Hani işin bir biyolojik tarafı var. Onu konuştuk zaten. Bir de sosyal tarafı var. Yani ilgili maddeyle kişinin buluşması da lazım. Bu belli sosyal bağlamlarda, belli çevrelerde meydana geliyor bu. Hani birinin o maddeyle bu kişiyi tanıştırması lazım. Ve psikolojik faktörler de bu meseleye bir şekilde eşlik ediyor biyolojiye ve böylelikle bu marazi döngü tamamlanmış oluyor.
Evet.
Burada asıl kaynak neresi onu tespit etmek bir ince işçilik. Bu ince işçiliği kişinin kendisi yapabilir. Ama kişi tek başına diğer meselelerde olduğu gibi tek başına sorununu çözme yeteneğine sahip biri değildir.
Evet.
Böyle dışarıdan bakamaz kolay kolay kendine. O yüzden dışarıdan bakan birinin de yardımı gerekir ve yakınlarının burada çok kıymetli bir desteği oluyor. Hani buradaki ana faktör, ana besleyici şey ne? Tabii hani o biyolojik faktörü tespit edebilmek için daha profesyonel yardım gerekir. Hani burada biyolojik meseleler daha ön plandaysa ilaç tedavisi. Kişi sosyal ortamdan dolayı bu bağımlılığa devam ediyorsa sosyal müdahaleler gerekli olabilir. Ya da o psikolojik baş etme mekanizmalarındaki zayıflıktan kaynaklanan bir mesele ise de oraya müdahale etmek.
Evet. Doğrusu sorunu iyi tespit etmek gerekiyor.
Evet, sorunu iyi tespit etmek lazım. Bunun için ince bir işçilik lazım. Bu yüzden de insanlara ihtiyacımız var. Yani bu dertten muzdarip olanların çevresiyle olan bağını kuvvetli tutmaları çok kıymetli. Ya da bu meseleyi içinde sıkıntı yaşayan insanlara yakın olmamız çok kıymetli ki o nereden tutacağımızı bir bilelim. Bu şeyde hani biyolojik yapıda şöyle bir şey var. Organizma dedik ki acıdan kaçmayı ve huzurlu, tatlı ve güvende olmayı her zaman önceler.
Evet.
Bu madde kullanan insanlarda da bir hassasiyetten de bahsetmiştik. Hani dikkat ederseniz böyle bu insanların sanatçı tarafı da birazcık hani sanata, estetiğe, güzelliğe cevap veren bir tarafları da vardır. Bu estetik ve güzellik hassasiyeti beraberinde toplumsal acılara karşı da bir duyarlılığı da getiriyor ilginç bir şekilde. Hani şey denir ya, sanatçılar toplumun şeyidir, vicdanıdır.
Evet.
Ya da işte bu sanatçıların başka bir algıları vardır. İşte başa geleceği önceden sezerler. Hani mesela çığır açıcı şeyler yaparlar. Şöyle bir şey de vardır. Hani bazı edebiyatçılar mesela kuramcıların önünde gider.
Evet.
Bilimsel şeylerin, gelişmelerin öncesini bilirler işte. Bu mesela Jules Verne'nin çalışmaları daha sonra işte bilimsel alana dönüşmüştür, evet, falan. İşte sinemada önce aya gidilir de sonra da bilimsel anlamda aya gidilir falan. Hani sanatçı biraz ona başa geleceği biraz öngörme yeteneğine sahip. Yani ayrı bir algı kapıları var diyebiliriz bir şekilde. Şimdi o algı kapılarındaki açılma beraberinde bu özelliği olmayan insanlara kıyasla mevcut acıları da daha yoğun hissetmelerine sebep olabiliyor.
Aynı zamanda huzursuzdurlar da diyebiliriz belki.
Evet.
Huzursuzluk hissi.
Evet. Bu huzursuzluk da buradan gelir yani. O acıyı sezer. Yani orada birinin acı çektiğini fark eder, duyar, görür ve senin gibi davranmaz o. Hani daha içten hisseder. Şimdi o içten hissedince ortada bana göre diyelim, hani biyolojik yapımız farklı diyelim, bir sanatçıydı. Bana göre daha huzursuzdur dediğin gibi. Şimdi ve bu huzursuzluk içinde biyolojik yapı kalmak istemez. Ve orayı azaltmak için bir şey yapmak ister. Hani bu açıdan sanatsal ürün bu kişileri dengeler. Ortaya bir şey çıkar. Oradan da başkaları etkilenir falan. Bu kişinin o acısı biraz dengelenir, kaybolmaz. Ama bu sanatsal ürüne dönüşmezse falan, ya da başka bir şeye dönüşemiyorsa bu sancı, bastırılması gerekir. O zaman da kişinin elinin altında bulunan yatıştırıcı neyse onunla olan kuvvetli bir bağımlılığı başlar. Bu bağımlılık, bağlı olma, sadakat gibi bir meselesi de vardır. Tutku kavramlarıyla da yakın kavramlardır bunlar. Ve kişi kendine temas ettiğinde o acısını azaltan bir durumla karşı karşıya kalınca artık mekanizma orada kendiliğinden işlemeye başlar. Organizma o kendisini yatıştıran şeyin varlığını hafızaya kaydeder ve onu arar. Onun varlığını fark edince de ona ulaşması çok kısa sürer.
Evet. Bir kere rahatladıysa, evet, çok keyif aldıysa, bir şeylerden onu uzaklaştırdıysa, evet, yine benzer bir stres durumunda, sıkıntı durumunda yine zihnin aklına ilk gelen şey, yani evet, beynin, tabirce öyle diyelim, beyin, evet, hemen onu istiyor değil mi?
Evet. Orada çok hızlı bir bağlantı oluyor. Hani o bir dedik ya, biyolojik tarafa biz çok müdahale edemiyoruz. Yani sen seyrederken şöyle elin gider alır onu. Yani elin giderken sen acı çekersin. Bak yine tutamadım kendimi dersin. Alırken keyif alırsın. Dersin ki bak acı çekeceğim dersin. Sonra etki gider. Sen hala izlersin. Ya ben niye göz göre göre bunu yaptım dersin. Şimdi o biyolojik yapıyla psikolojik yapının bu farklılığı böyle cereyan eder.
Onun bir savaşı, mücadelesi gibi değil mi?
Evet. Acı bir şey bu yani. Her aşaması acı. Yani kişi orada hani belli bir müddet sonra diyelim o kullandığı maddenin acısına şahit olmuş ya da etraftaki acılarına, neden olduğu acılara da şahit olmuş bir kişi hala o maddeyi kullanırken böyle bir süreç işler. Yani bir yandan maddenin getirdiği hoşluğu yaşarken aynı anda madde kullanıyor olmanın getirdiği sıkıntıyı da beraberinde yaşar.
Tabii burada şey sorusu, her zaman kullanıp o hoşluğu nasıl tanımlayacağız? Her zaman hoşluk mu veriyor, yoksa bir aşamadan sonra artık kullanmadığı için yaşadığı sıkıntı, evet, mı, evet, gündeme geliyor?
Evet.
Ve o sıkıntıyı gidermek mi sadece?
Evet. Orada şu tolerans denen bir kavram var. Batılıların tolerans diye etiketlediği, tariflediği bir şey var. Bu maddenin kullanımı sırasında hani diyelim kişinin sıkıntı seviyesi diyelim 0 ile 100 arasında 70 olsun. İlk madde kullandığı 70 derecede bir sıkıntısı var. Maddeyi kullandı. Bu dereceye düştü 30'a. Oh, çok rahatladı. Bir müddet sonra diyelim aynı maddeden de bir tane aldı. Bir müddet sonra yine sıkıntısı 70 iken bir tane madde aldı. Yine sıkıntı 30'a düştü. Bir müddet sonra böyle devam ettikçe bu süreç biyolojik yapının nasıl işlediğine dair yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Organizma maddeden bir tane alınca bu sefer sıkıntısı 30'a değil 50'ye düşüyor. Yani aynı madde aynı miktarda alınınca aynı etkiyi sağlayamıyor. Böyle olunca ki organizma maddeyi arttırma yoluna gidiyor. Bu sefer iki tane alınca 30'a düşüyor. O 70'lik derece. Daha sonra bir de şöyle bir şey var. Organizma 70'te bir tane aldı rahatladı ya. 60'ta da alıyor. Hani niye 60'ı çekeyim ki diyor. 30 varken.
Sıkıntıya katlanma eşiği de düşmeye başlıyor bu sefer.
Aynen öyle. Eşiği de düşürüyor. O olumsuza tahammül etme, olumsuzu kaldırma eşiğimiz düşüyor. Bir yandan da organizmanın böyle bir etkisi var. Hani bunları bilelim. Yani neyle mücadele edeceksek o mücadele edeceğimiz yapının özelliklerini bilelim, ona göre bir yol izleyelim. bu hani böyle bir derin bir giriş yapmamızın sebebi biraz bu.
Evet, ya da hani bir bağımlılık seviyesinde olmayabilir ama hani böyle şey kavramlar vardır ya halk arasında, işte ottur, günahı yoktur, bunlar evet, bağımlılık yapmaz evet, gibi. Ben istediğim zaman bunu bırakırım.
Çok doğru.
Gibi hani bunu alışkanlık haline getirmiş, belki kullanmaya başlamış bir insanın neyi beklediğini bir bilmek lazım. Evet. Yani bu kişinin kişisel özelliklerin, iradenin çok kuvvetli olmasına bağlı bir şey değil. Sen iraden güçlü olduğu için bağımlılığa işte öyle bir yanılsama diyelim.
Evet.
Öngörü felakete götürebilir.
Evet. Yani çok doğru. O biyolojik yapımız üzerinde tam kontrol hakkı bizde değil. Ama kısmi kontrol, dolaylı kontrol edebiliriz. O yüzden bunları ayrıntılı evet, çalışıyoruz. Ve hani bu tür tedavilerde de o biyolojik yapıyı eğitme, alıştırma, başka bir şeye, yani o yapıyı dönüştürmek için de özel çalışmalar yapılıyor.
Evet.
Biz de o biyolojik yapımızı tamam doğrudan müdahale edemeyiz ama dolaylı olarak onu eğitebiliriz. Mesela hani oruç tutmanın bir fonksiyonu da, bir anlamı da, bir çıktısı da budur.
Evet.
Kişinin o biyolojik yapısıyla olan, hani hem biyolojik yapını gör, bir bil. Yani onu beslemediğin zaman ne hale geliyorsun? Hani orada hani o psikolojik pencereden o biyolojine bir bak diyor oruç tutarken. Hem de bunu eğit. Biyolojik yapın tamam, böyle bir özelliği var senden farklı ama senin onu terbiye etme imkanın da var. Ama o terbiye etme meselesi bütün terbiye süreçleri gibi uzun bir mesele.
Evet.
Bir de hani o vurgulardan bir tanesi şeydi. Senin hani altını çizdiğin, hani ottur, günah yoktur, ötekiler kimyasal, bunlar şey. Aslında maddeye de bağlı değil bu bağımlılık meselesi.
Evet.
Dedik yani kafein de bağımlılığı olan oyun, bir şey. Oyun bağımlılığı olan bir şey. Yani oyunun günahı mı var ya da oyunun yani oyun başlı başına rahat kaçınılması gereken zararlı bir şey mi? Oyunla ilgili bir sürü çalışma var çocuklara da yapılmış. Mesela çok kıymetli bir şey olduğunu gösteren, çocuğun gelişiminde etkisini gösteren bir mesele. Ha şimdi ayrı bir şekilde yüceltiliyor. Gereksiz bir şekilde, o ayrı bir mesele falan. Ama hani madde bağımlılığı maddenin kendisiyle de doğrudan alakalı bir şey değil. Senin o sana hoş gelen unsurla olan ilişkin bunun marazi olup olmamasını belirliyor. O zaman sen o ilişkiyi üzerinden bir değerlendirme yapman lazım. Ve senin dediğin gibi hiç de öyle kendine güvenmemek lazım. Çünkü o yapı hakkında çok şey değiliz. Kontrolümüz doğrudan bizim üzerimizde değil. Peki, bu tolerans meselesi de önemliydi. Yani bir müddet sonra hani madde kullanımı bizatihi kendisi sisteme girince sistem olduğu gibi değişikliğe başlıyor. Bu sefer hani çok az anksiyetede, şeyde, kaygıda, hüzünde bile kişi madde alma eğiliminde oluyor. Bir müddet sonra da o madde aynı etkiyi sağlayamıyor ve böylelikle de o madde kullanımının miktarı artıyor ya da sıklığı artmaya başlıyor.
Evet, sadece almadığı zamanlarda duyduğu huzursuzluk nedeniyle bile almaya yönlenebiliyor.
Evet.
Bu sefer artık sırf o şeyi üstünden giderebilmek için.
Evet.
Baskıyı.
Evet.
Ona direnebilmek için ya da onu azaltabilmek için kullanım başlıyor bir yerden sonra.
Tabii.
Da.
Aynen öyle. Bu mekanizma şeyde de benzer şekilde işler. Belki bir gün de onu konuşmak iyi olur. Herkesin de muzdarip olduğu bir meseledir bu. Mesela tırnak yeme, dudak kenarlarını yeme, saç koparma mevzunda da benzer bir süreç işler.
Evet.
Yani organizmayı sıkıntıdan kurtaran her şey, organizmayla o sıkıntıdan kurtaran şey arasında güçlü bir bağlantının kurulmasına sebep oluyor.
Evet. Ya, belki farklı bir konu ama yine benzer bir şekilde mesela yemek yeme meselesinde de. Hı. Yani şöyle, normalde biz çok kaygılandığımızda falan iştahımız düşer ya, hani böyle sıkıntı anında. Ama böyle eğer bir şey yediğimizde biraz kafamız dağıldı, biraz o meseleyi evet, unuttuysak, evet, biraz canımızın sıkıntısı gittiyse beyin hemen onu koşullayıp bir sonraki evet, seferde bizi yine yemeye itebilir.
Tabii.
O yüzden bazı kişiler de stresli olduklarında daha fazla yiyebiliyorlar olduğunda.
Bu ki bugünlerde birçok insanın başının belası bir mesele.
Obezitede, kilo almada, verememede fazla kiloları verememede bazen baş aktör bu duygusal anlamda bu yeme meselesi ve buna duyulan belki bağımlılık gibi olabiliyor.
O mekanizma üzerinden
aynı
çalışıyor.
Aynı mekanizma yine. Evet. Dopamin desek yeridir.
Evet, onun bir adlandırma biçimi o. İşte biz de biyolojik yapımızın, fıtri yapımızın bir farkındalığı diyoruz. Onu dopamin en çok açıklayan şey bugünlerde teknik, laboratuvar olarak dopamin.
Bunlara çok girmedik. Hani dinleyenlerimizi belki bu tarz bilgilerle boğmamak için ama böyle bir mekanizma var. Evet. Diyoruz peki hocam, tedavi kısmına burada girmeyelim. Keza süremizin sonuna geldik. Evet. Birkaç hani cümleyle de olsa girilebilir belki ama onu bir sonraki programda daha geniş, hani bütün o sosyal varlığıyla, biyolojik varlığıyla, psikolojik varlığıyla insan böyle bir duruma düçar olduğunda nasıl müdahale ediliyor? Biyolojik, psikolojik ve sosyal müdahaleler. Evet. Orada ailenin rolü gerçekten hani bu dertten muzdarip aileler, kişiler de bu konuda oldukça dertliler. Belki kurumlar hani nasıl müdahale edilir bu konuda uzmanlaşmış yer, kurumlar hani toplumda Yeşilay vesaire.
Evet. Sağ olsun, Allah razı olsun, çok güzel çalışıyorlar.
Evet, evet. Çünkü bu tek başına bir hani bağımlılığın yürütebileceği tek başına bir mesele değil. Tek
o sosyal başına, mesele mesela o psikososyaldeki o sosyal alan artık şeyle de birlikte, bu medyayla da birlikte seni her yerden yakalayabiliyor.
Evet. Mesela
öyle olunca da daha büyük kişiler, daha büyük yerden müdahale gerekiyor ki Yeşilay ve devletimiz bunu burada çok cesur adımlar atıyor. Yani. Evet. Çok cesur adımlar, can yakıcı adımlar atıyor şey açısından, o sektör açısından.
Evet.
O da işin ayrı bir boyut.
Evet. Tüm bu boyutlarıyla birlikte ele almaya çalışacağız inşallah önümüzdeki programda. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Esen kalın, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.